Ayrım 49.
En önemli kiracı adıyla bezenen bu yaşlı kadın gerçekte kapıcılık yapıyordu. Noel günü bu evi Jean Valjean'a kiralayan da oydu. Jean Valjean kendisini ona İspanya tahvilleri yüzünden iflas eden bir gelir sahibi olarak tanıtmıştı. Buraya gelip torunu ile oturacağını söylemişti. 6 aylık peşin vermiş, odanın küçük bölmenin yukarıda gördüğümüz gibi döşenmesini de bu kadına havale etmişti. Geldikleri akşam sobayı yakan, her şeyi hazır eden de bu kadındı. Haftalar birbirini kovaladı. Bu yoksul evde bu iki yaratık mutlu bir hayat sürüyorlardı. Cosette sabahtan gülmeye, konuşmaya, türkü söylemeye başlıyordu. Çocukların da kuşlar gibi sabah türküleri vardır. Arada sırada Jean Valjean onun kızarmış çatlaklar içindeki elini alıp öpüyordu. Dövülmeye alışmış olan zavallı çocuk bunun ne demek olduğunu anlayamıyor, utanarak uzaklaşıyordu. Zaman zaman ciddileşiyor, siyah elbisesine dikkatle bakıyordu. Artık paçavralar içinde değildi, yastaydı. Sefaletten çıkmış, hayatın içine girmişti. Jean Valjean ona okuma yazma öğretmeye başlamıştı. Bazen çocuğa kelimeleri heceletirken, hapiste kötülük yapmak üzere okuma yazma öğrendiğini düşünüyordu. O düşünce bir çocuğa okuma yazma öğretmeye dönüşmüştü. O zaman ihtiyar Forsa meleklerin düşünceli gülüşüyle gülümsüyordu. Bunda yukarının bir tasarısını, insandan ayrı birinin isteğini seziyor, hayaller içinde kayboluyordu. İyi düşüncelerin de kötüler gibi uçurumları vardır. Jean Valjean'ın hayatı hemen hemen Cosette'e okuma yazma öğretmek, onun oyun oynamasını seyretmekle geçiyordu. Sonra da ona annesinden söz ediyor, ona dua ettiriyordu. Küçük kız ona baba diyordu, başka adını bilmiyordu. Jean Valjean onun bebeğini giydirip soymasını seyrederek, cıvıldamasını dinleyerek saatlerce oyalanıyordu. Bundan böyle hayat onun için ilgi çekiciydi. İnsanlar ona iyi, dürüst görünüyordu. Artık kimseyi hiçbir şeyden suçlu bulmuyordu. Madem ki şimdi bu çocuk onu seviyordu, artık çok yaşlı oluncaya kadar yaşamaması için bir sebep göremiyordu. Kendine sevimli bir ışık gibi Cosette'in aydınlattığı parlak bir gelecek düşünüyordu. En iyiler bile bencil düşüncelerden uzak değildirler. Zaman zaman kızın çirkin de olabileceğini sevince benzer bir duyguyla düşünüyordu. Bu ancak onun kendi düşüncesiydi. Bizim bütün düşündüğümüzü söylemek gerekirse, diyebiliriz ki Jean Valjean Cosette'i sevmeye başladığında, bize öyle geliyor ki çocuğun güzel olması, onun iyilik yolunda ilerlemesi için ihtiyaç duyduğu bir şey olmadı. İnsanların kötülüğünün, toplumun sefaletinin yeni bir cephesini, eksik cephesini görüyordu. Bunlar da kaçınılmaz olarak gerçeğin ancak bir yanını gösteriyorlardı. Kadının tecellisi Fantine'le özetleniyor, Javert devlet otoritesini canlandırıyordu. Bu sefer iyi davrandığı için küreye dönmüştü. Yeni acılıklar onu doldurmuştu, bıkkınlık, iğrenme, usanç, bezginlik, yorgunluk onu yeniden kavruyordu. Bazen psikoposun hatırası bile kayboluyordu ama sonradan daha parlak, daha muzaffer olarak beliriyordu. Öyleyken ne de olsa bu kutsal hatıra gittikçe zayıflıyordu. Kim bilir belki de Jean Valjean umutsuzluğa kapılıp yeniden suça yönelmek üzereydi. Sevdi, yeniden güçlendi. Ne yazık ki o da Cosette'den daha az sallantıda değildi. Adam küçük kızı korudu, o da adamı kuvvetlendirdi. Adamın sayesinde kızcağız hayatta yolunu buldu. Kızın sayesinde adam doğru yolda devam etti. Adam çocuğun desteği oldu, bu çocuk da onun dayanak noktası oldu. Ey kaderin bilmecelerinin sırrına erişilemez kutsal sırrı. 4. Önemli kiracının gördükleri. Jean Valjean gündüz hiç sokağa çıkmamaya bakıyordu. Her akşam alacakaranlıkta 1-2 saat, bazen yalnız, çoğu zaman Cosette'le, yolun en tenha, en ıssız yan sokaklarını seçerek dolaşıyor, gün batarken de kiliselere giriyordu. En yakın kilise olan Saint-Médard'a daha rahatça gidiyordu. Cosette'i yanına almadığı zamanlar çocuk yaşlı kadınla kalıyordu ama yaşlı adamla birlikte sokağa çıkmak onun en büyük sevinciydi. Onunla geçen bir saati Catherine ile geçirdiği doyulmaz anlara tercih ediyordu. Adam onun elinden tutarak tatlı güzel şeyler anlatarak yürüyordu. Meğerse Cosette pek neşeli bir çocukmuş. İhtiyar kadın ev işlerini görüyor, yemeği pişiriyor, alışverişi yapıyordu. Azla yetiniyorlardı. Daima bir parça ateşleri vardı ama pek yoksul kimseler gibi yaşıyorlardı. Jean Valjean ilk günkü eşyalarda hiçbir değişiklik yapmamıştı. Yalnız Cosette'in küçük bölmesinin camlı kapısını her yanı tahta bir kapıyla değiştirtmişti. Gene arkasında sarı redingotu, siyah pantolonu, başında eski şapkası vardı. Sokakta rastlayanlar onu bir yoksul sanıyorlardı. Arada sırada iyi kalpli kadınlar dönüp ona birkaç kuruş sadaka veriyorlardı. Jean Valjean parayı alıyor, yerlere kadar eğilerek selam veriyordu. Bazen de sadaka isteyen bir yoksula rastladığı oluyordu. O zaman kendisini gören bir kimse var mı diye arkasına iyice baktıktan sonra gizlice talihsiz adama yaklaşıyor, eline çoğu zaman bir gümüş para bırakıp aceleyle uzaklaşıyordu. Bu davranışın mahsurları vardı. Mahallede ona sadaka veren dilenci demeye başlamışlardı. Yaşlı, önemli kiracı suratsız bir yaratıktı, insanlara karşı daima kıskançların dikkatiyle yoğrulmuştu. Bu kadın Jean Valjean'ı kendisi farkına varmadan çok inceliyordu. Hafif sağırdı, bu yüzden çok gevezeydi. Gençliğinden ona iki diş kalmıştı, biri üstte biri altta. Bunlar hep birbirine çarpardı. Cosette bir sürü şey sormuştu. O da hiçbir şey bilmediğinden ancak Montfermeil'den geldiğini söylemişti. Bir sabah bu gözetleyici, dedikoducu kadın Jean Valjean'ın harap evin kullanılmayan bölümlerinden birine girdiğini gördü. Hali pek tuhafına gitmişti. Yaşlı bir kedi gibi onun peşinden gitti, görülmeden ta yanında duran kapının yarığından onu iyice gözetledi. Jean Valjean herhalde fazla ihtiyatla sırtını bu kapıya dönmüştü. İhtiyar kadın onun cebini karıştırdığını, oradan bir mahfaza, makas, iplik çıkardığını gördü. Sonra adam ceketinin etek astarını söktü, aralıktan bir sarı kağıt parçası çıkardı, açtı. Yaşlı kadın dehşetle bunun 1000 franklık bir kağıt para olduğunu tanıdı. Bu hayatında gördüğü ya ikinci ya da üçüncü 1000 franklıktı. Pek ürkerek kaçtı. Bir süre sonra Jean Valjean kadının yanına geldi, bu 1000 frankı bozdurmasını rica etti. Bunun bir gün önce aldığı gelirinin 3 aylığı olduğunu da söyledi. Kadın nereden diye düşündü. Dün akşam saat 6'da çıktı. Maliye veznesi o saate kadar açık kalamaz ki. Gitti parayı bozdurdu. Bir alayda tahminler yürüttü. Enine boyuna çekilen, çoğaltılan bu 1000 frank, Vin Saint Marcel sokağının dedikoducu kadınları arasında bir yığın kuşkulu konuşmalara yol açtı. Ertesi günlerden bir gün Jean Valjean gömlekle koridorda testereyle odun kesiyordu. Yaşlı kadın odayı temizliyordu. Cosette kesilen odunları seyretmeye gittiği için kadın yalnızdı. Bir çivide asılı duran redingotu gördü, inceledi. Astar yeniden dikilmişti. Kadın dikkatle elledi. Eteklerde, koltuk altlarında kağıt desteleri var gibi geldi. Belli ki bunlar daha başka 1000 franklardı. Ayrıca bu ceplerde daha bir yığın şey olduğunu fark etti. Yalnız bir gün önce gördüğü iğne, iplik, makas değil. Kalın bir cüzdan, kocaman bir bıçak, şüphe çeken birçok şey, değişik renklerde perukalar vardı. Bu redingotun her cebi beklenmeyen olaylara karşı bir elbise deposuydu sanki. Harap evde oturanlar böylece kışın son günlerine geldiler. 5. Yere düşen madeni 5 frank gürültü çıkarır. Saint Médard yakınlarında kullanılmayan bir kuyunun çemberine oturan bir fakir vardı. Jean Valjean bu adama seve seve yardımda bulunurdu. Ona birkaç kuruş vermeden önünden geçmezdi. Arada sırada onunla konuşurdu da. Bu dilenciyi kıskananlar onun polisten olduğunu söylerlerdi. Durmadan dualar okuyan 75 yaşında bir kilise hademesiydi bu. Bir akşam Jean Valjean yanında Cosette olmadan buradan geçiyordu. Yeni yakılan sokak lambasının altında her zamanki yerinde oturan dilenciyi gördü. Bu adam gene dua ediyor gibiydi, öne doğru eğilmişti. Jean Valjean onun yanına gitti, onun alışık olduğu sadakayı verdi. Dilenci birdenbire bakışlarını kaldırdı. Gözünü kırpmadan Jean Valjean'a baktı, sonra çabucak başını eğdi. Bu hareket bir yıldırım gibi oldu, Jean Valjean titredi. Sokak lambasının ışığında, yaşlı kilise hademesinin sakin, huzur içindeki yüzünü değil de korkunç, tanıdık bir yüzü görüyormuş gibi geldi. Karanlıkta birdenbire bir kaplanla karşı karşıya gelen bir kimsenin duyacağı şeyleri duydu. Dehşetle donarak geri çekildi. Ne soluk almaya, ne konuşmaya, ne durmaya, ne de kaçmaya cesaret edemiyordu. Bir paçavra ile örtülü başını eğen dilenciye dikkatle bakıyor, orada bulunduğunu unutmuşa benziyordu. Bu garip anda bir içgüdü, belki de esrarlı korunma içgüdüsü sayesinde, Jean Valjean bir tek kelime bile söylemedi. Dilenci her günkü boyda aynı paçavralar içinde aynı görünüşteydi. Jean Valjean kendi kendine, hadi canım dedi, deliyim ben, hayal görüyorum, olamaz. Evine döndüğünde son derece heyecanlıydı. Bu gördüğü yüzün Javert'in yüzü olduğunu kendi kendine bile itiraf etmeye cesaret edemiyordu. Gece bunun üzerinde düşündükçe adamın başını bir daha kaldırması için ona bir şey sormadığına pişman oldu. Ertesi gün akşam bastırırken gene oraya gitti. Dilenci yerindeydi. Jean Valjean sadakasını verirken cesaretini toplayarak "İyi akşamlar ihtiyar" dedi. Dilenci başını kaldırdı, üzgün bir sesle karşılık verdi. "Teşekkür ederim benim iyi kalpli efendim." Bu gerçekten yaşlı kilise hademesiydi. Jean Valjean iyice rahatlamıştı, gülmeye başladı. "Hay kör şeytan, Javert'i de nereden çıkardım?" diye düşündü. "Hadi bakalım, şimdi de her şeyi ters mi görmeye başlayacağım nedir?" Bu konuyu bir daha düşünmedi. Birkaç gün sonra akşam saat 8 sularındaydı, odasında Cosette kelimeleri yüksek sesle heceletiyordu ki, evin kapısının açıldığını, sonra da kapandığını duydu. Bu ona garip göründü. Bu evde kendisiyle oturan tek insan olan yaşlı kadın, mum ziyan etmemek için hava kararır kararmaz yatardı. Jean Valjean Cosette susmasını işaret etti. Birinin merdivenlerden çıktığını duyuyordu. Bu belki de hastalanıp eczacıya giden ihtiyar kadındı. Jean Valjean dinledi. Bu ağır bir ayaktı, erkek ayağı gibi ses çıkarıyordu. Yalnız kadın kaba pabuçlar giyiyordu, yaşlı bir kadının yürüyüşü kadar da hiçbir şey erkek yürüyüşünü hatırlatamaz. Jean Valjean gene de mumu söndürdü. Alçak sesle "git usulca yat" diyerek Cosette'i yatağına yolladı. Çocuğu alnından öperken ayak sesi kesilmişti. Jean Valjean sessizce sırtı kapıya dönük hiç kımıldamadan sandalyeye oturarak, karanlıkta soluğunu tutarak öylece kaldı. Oldukça uzun bir zaman sonra hiç ses duyulmayınca gürültü etmeden döndü. Gözlerini odasının kapısına çevirince anahtar deliğinde bir ışık gördü. Bu ışık kapının duvarın karanlığında uğursuz bir yıldız gibi duruyordu. Hiç şüphesiz orada elinde mum biri vardı, içeriği dinliyordu. Birkaç dakika geçtikten sonra ışık uzaklaştı. Yalnız artık hiç ayak sesi işitilmiyordu. Bu da kapıdan dinlemeye gelenin pabuçlarını çıkardığını gösteriyordu. Jean Valjean elbisesiyle kendini yatağına attı. Sabaha kadar gözünü kapamadı. Sabaha karşı yorgunluktan tam içi geçmek üzereydi ki, koridorun öbür ucundaki tavan arası odalarından birinin kapı gıcırtısına uyandı. Sonra o gece merdivenleri çıkan aynı erkek ayağının sesini duydu. Adımlar yaklaşıyordu. Jean Valjean kendini yataktan attı, oldukça büyük olan anahtar deliğine gözünü dayadı. Gece eve giren, kapısını dinleyen şu adi adamı geçerken görebileceğini umuyordu. Gerçekten de bu bir erkekti. Bu sefer Jean Valjean'ın kapısının önünde durmadı. Koridor daha pek karanlık olduğundan siması fark edilmiyordu ama adam merdivene gelince dışarıdan vuran bir ışık onun karaltısını belirtti. Jean Valjean adamı tam sırtından gördü. Uzun boyluydu, sırtında uzun bir redingot, kolunun altında da kalın bir sopa vardı. Javert'in korkunç görünüşüydü bu. Jean Valjean yola bakan pencereden onu bir daha görebilirdi ama pencereyi açmak gerekecekti, cesaret edemedi. Belliydi ki bu adam kendi evine girer gibi anahtarla kapıyı açarak içeri girmişti. Ona bu anahtarı kim vermişti? Bu ne demekti böyle? Sabahleyin saat 7'de yaşlı kadın temizliğe geldiği zaman Jean Valjean ona keskin bir bakışla baktı ama bir şey sormadı. Kadın her zamanki gibiydi, durumunda değişiklik yoktu. Ortalığı süpürürken bu gece gelen birisini beyefendi belki duymuştur dedi. O yaşta, o sokakta akşamın 8'i gece karanlığıdır. Jean Valjean en tabii sesiyle evet sahi dedi. Kimdi o kuzum? Yeni bir kiracı. Adı ne? Pek hatırlamıyorum. Dumont mu, Dumont mu? Ne, öyle bir şey. Bu Bay Dumont neci? İhtiyar kadın ona küçücük sansar gözleriyle baktı. Sizin gibi bir gelir sahibi dedi. Belki de hiçbir kötü niyeti yoktu. Jean Valjean kötü bir niyet sezer gibi oldu. Kadın gidince bir dolapta duran 100 frank kadar parayı büktü, cebine yerleştirdi. Bu işi yaparken parayla oynadığını sezdirmemek için aldığı bütün tedbire rağmen 5 franklık madeni bir para elinden kaydı, gürültüyle taşların üzerinde yuvarlandı. Akşamın alacakaranlığında aşağı indi, yolun her yanını gözden geçirdi. Yol bomboş görünüyordu. Birinin ağaçların arasına gizlenebileceği de bir gerçekti. Yukarı döndü. Cosette, gel dedi, çocuğun elini tuttu, çıktılar. 5. Kitap. Karanlık Ava, Dilsiz Köpek Sürüsü. 1. Stratejinin Zikzakları. Okumak üzere olduğunuz, daha da sonra okuyacağınız sayfalar için burada bir açıklama gerekiyor. Bu kitabın istemeyerek kendinden söz etmek zorunda olan yazarı yıllardan beri Paris'te değildir. O şehirden ayrıldığından beri orası çok değişti. Kendisine bir parça yabancı gelen yeni bir şehir doğdu. Paris'i sevdiğini söylemeye lüzum yok. Aklının, düşüncesinin doğduğu şehirdir Paris. Gençliğinin Paris'i, dindarca bir bağlılıkla hafızasında sakladığı Paris, yıkılmalar, yeni yapılar sonunda bugün tarihe karışmıştır. Bu Paris'ten sanki hala yaşıyormuş gibi söz etmesine izin verilsin. Şu sokakta şu ev var diyerek yazarın okuyucuyu götürdüğü yerde belki de bugün ne ev ne de sokak vardır. Zahmete katlanmak isteyen okuyucular bunu araştırırlar. Yazara gelince yeni Paris'i tanımıyor. Gözlerinin önünde eski Paris, kendisi için değerli olan bir hayal içinde yazıyor. Memleketindeyken gördüklerinden bir şeylerin kendisinden sonra da yaşayacağını, her şeyin kaybolmadığını düşünmek onun için bir mutluluktur. İnsanın doğup büyüdüğü memlekette gidip gelirken sokakların kendisine ilgisiz olduğunu, şu pencerelerin, damların, kapıların değeri olmadığını, şu duvarların yabancı olduğunu, ağaçların rastgele ağaçlar olduğunu, içine girilmeyen evlerin faydasız olduğunu, üzerinde yürüyen yolların taş olduğunu düşünür. Daha sonraları artık oralardan uzak olunca bu sokakların kıymetli olduğunu, bu damların, pencerelerin, kapıların özlendiğini, bu duvarlara ihtiyaç duyulduğunu, bu ağaçların sevgililerimiz olduğunu, girilmeyen bu evlere her gün girildiğini, bu kaldırım taşlarında kalbimizi, kanımızı, ruhumuzu bıraktığımızı anlarız. Artık görülmeyen, belki hiçbir zaman görülmeyecek olan ama hayalleri canlı saklanan bütün bu yerler acı bir sevimliliğe bürünür, bir hayaletin hüznüyle aklınıza gelir, kutsal toprakları görür gibi olursunuz. Hepsi Fransa olup çıkmıştır. Onları oldukları gibi hatta eski halleriyle hatırlar, seversiniz. Bunda ısrar edersiniz, hiçbir değişiklik istemezsiniz. Çünkü yurdun yüzü, ana yüzü gibi değerlidir. Geçmişten bugünmüş gibi söz etmemiz bağışlansın. Bunu söyleyip okuyucunun dikkatini çektikten sonra devam ediyoruz. Jean Valjean yoldan hemen ayrılmış yan sokaklara sapmıştı. Elinden geldiği kadar kırık çizgiler çiziyor, bazen birdenbire peşinden kimsenin gelmediğinden emin olmak için gerisin geriye dönüyordu. Bu davranış kovalanan geyiğin yaptığıdır. İz kalan yerlerde bu hareket öteki faydalarından başka avcıları, köpekleri yanıltır. Buna avcılıkta avın sahte deliğe girmesi denir. O gece gökte ayın 15'iydi. Jean Valjean buna üzgün değildi. Daha ufka pek yakın olan ay sokaklarda geniş geniş ışık gölge parçaları yaratıyordu. Jean Valjean gölgeden yana olan evlerin kıyısından gidip ışıklı yanı inceleyebilirdi. Gölge yanı gözden kaçırdığını belki de düşünemiyordu. Bununla birlikte Polivo sokağına yakın bütün ıssız küçük sokaklarda peşinden kimsenin gelmediğine emin bulunuyordu. Cosette hiçbir şey sormadan yürüyordu. Hayatının ilk 8 yılında çektiği acılar onun tabiatına boynu bükük bir hal katmıştı. Zaten işte pek çok defalar üzerinde duracağımız bir nokta, pek farkında olmadan bu ihtiyarın gariplikleriyle kaderin acayipliklerine alışmıştı. Sonra onun yanında olduğu için bir güven duyuyordu. Cosette gibi Jean Valjean da nereye gittiğini bilmiyordu. Çocuğun kendisine teslim olduğu gibi o da Tanrı'ya teslim oluyordu. Ona öyle geliyordu ki o da kendisinden daha büyük birinin elinden tutmuştu. Görünmeyen biri kendisini yönetiyor gibi geliyordu. Zaten hiçbir kararı, hiçbir tasarısı yoktu. Hem de o adamın Javert olduğundan kesinlikle emin değildi. Sonra Javert olsa bile kendisinin Jean Valjean olduğunu bilmeyebilirdi. Başka kılığa girmemiş miydi? Öldüğünü sanmıyorlar mıydı? Yalnız birkaç gündür gittikçe garipleşmeye başlayan bir takım olaylar meydana geliyordu. Ona bu kadarı bile yeterdi. Bir daha Gorbo evine dönmemeye karar vermişti. Oturacak bir ev buluncaya kadar yuvasından kovulan hayvan gibi saklanacak bir delik arıyordu. Orta çağ düzenindeymiş ya da karartma varmış gibi şimdiden uykuya varmış olan Muftar mahallesinde birçok dolambaçlar çizdi. Ustaca stratejilerle Sensiye sokağı ile Kopo sokağını, Batua Saint Victor sokağı ile Puy-l'Hermite sokağını değişik biçimlerde birleştirdi. Buralarda mobilyalı kiralık odalar vardır ama kendine gerekeni bulamadığından bunların içine bile girmiyordu. İzini arayan biri varsa onu mutlaka kaybettiğinden şüphe bile etmiyordu. Saint-Étienne-du-Mont'ta saat 11'i çalarken Pontoise sokağında numara 14'teki polis komiserliğinin önünden geçiyordu. Kısa bir süre sonra yukarıda da sözünü ettiğimiz içgüdüyle arkasını döndü. Tam o sırada kendisini pek yakından takip eden 3 adamı açıkça gördü. Karakolun feneri bu 3 adamı ele vermişti. Bunlar sırasıyla fenerin altından geçtiler, sokağın karanlık yanına doğru gittiler. Biri komiserin evinin bulunduğu yola saptı. En başta yürüyen Jean Valjean'a gerçekten de pek şüpheli göründü. Cosette gel çocuğum dedi, Pontoise sokağından ayrılmakta acele etti. Bir daire çizdi, saat geç olduğundan kapalı olan Patriark geçidini dolandı, Epée de Bois sokağını, Arbalet sokağını geniş adımlarla geçti, Post sokağına daldı. Orada bir yol kavşağı vardır, bu kavşakta bugün Rolland Koleji bulunur, Neuve Saint-Geneviève sokağının ağzı da buradadır. Neuve Saint-Geneviève sokağının çok eski olduğunu, Post sokağından da ancak 10 yılda bir posta arabasının geçtiğini söylemeye lüzum yok elbette. Bu Post sokağında 13. yüzyılda çömlekçiler bulunurdu. Asıl adı Po sokağıdır. Ay bu yol kavşağına parlak bir aydınlık veriyordu. Jean Valjean bir kapının içine gizlendi. Hesapladığına göre adamlar hala peşindeyseler bu aydınlıktan geçerken onları iyice görebilecekti. Gerçekten de daha 3 dakika geçmemişti ki adamlar belirdiler. Şimdi 4 kişi olmuşlardı. Hepsi uzun boyluydu. Kahverengi uzun redingotlar giymişlerdi. Yuvarlak şapkaları başlarında, kalın sopaları da ellerindeydi. Gece karanlığında uğursuz yürüyüşleri de en az iri boyları, geniş yumrukları kadar insanı korkutuyordu. Şehirli kıyafetine girmiş hayaletlere benziyorlardı. Yol kavşağının ortasında durdular, danışan kimseler gibi bir araya toplandılar. Kararsız bir halleri vardı. Bunların başındaymış gibi görüneni döndü, sertçe sağ eliyle Jean Valjean'ın gittiği yönü işaret etti. Bir başkası inatla ters yönü gösteriyordu. Birinci adam döndüğü zaman ay ışığı bütün yüzünü aydınlattı. Jean Valjean Javert'i pek güzel tanıdı. 2. İyi ki Austerlitz köprüsünden araba geçer. Jean Valjean kararsızlıktan kurtulmuştu ama bereket ki adamlar daha kurtulamamışlardı. Onların tereddütlerinden yararlandı. Böylece onlar zaman kaybetmiş, kendisi kazanmıştı. Büzülüp saklandığı kapının altından çıktı, bitki bahçesine doğru, Post sokağına daldı. Cosette yorulmaya başlıyordu, onu kucağına aldı, öyle taşıdı. Yoldan hiç geçen yoktu, ay ışığı olduğu için de sokak fenerlerini yakmamışlardı. Adımlarını sıklaştırdı. Birkaç adımda Goble çömlek atölyesine ulaştı.